Çınaraltı. TGRT FM Radyosu'nun değerli dinleyicileri, Çınaraltı programından hepinize merhaba. Evet, bir hafta öyle veya böyle geçti ve yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Programa geçmeden evvel hepinize en samimi, en içten sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlere çok mühim bir eğitim müessesemizden, Enderun'dan bahsedeceğiz. Enderun, Osmanlı padişahlarının İstanbul'daki daimi ikametgahları olan Topkapı Sarayı'nda. Babüsade ile Hasbahçe Kapısı, yani zamanımızda sarayın Gülhane Parkı'na açılan büyük kapısı arasında kalan ve 3. avlu, 4. avlu ve 5. avlu isimleriyle anılan avlularla bu avlularda bulunan binaların heyet-i umumiyesine verilen bir isimdir. Burası, bu muazzam sarayın selamlık kısmının bir parçasını teşkil eder. Saray ananesince padişah hareminden sabah namazı vaktinde çıkar. Sabah namazını Enderun halkının teşkil ettiği cemaatle Ağalar Camii'nde kılar. Ve günlük hayatının büyük bir kısmını Enderun-u Humayun'daki köşklerden birinde yahut sarayın Birun denilen kısmında, deniz kenarındaki Birun'da geçirirdi. Padişahların zati hizmetleri için geniş bir teşkilat kurulmuştu. Enderun-u Humayun'da Enderun-u Humayun ağaları, Enderun-u Humayun gılmanı veya zülüflü ağalar, Ayan-ı Zülüfkeşan adı altında binden fazla İç oğlanı toplanmıştı. Bunlar devşirme ve yoluyla Anadolu'dan toplanır, zekaları, fizyonomileri, ahlaklarıyla temayüz etmiş olan gençler toplanır, saraya alınırlardı küçük yaşlarda. Devrin en kıymetli hocalarının elinde tahsil ve terbiyelerine fevkalade dikkat edilir ve yetiştirilirdi. Böylece saray, devlet adamı yetiştirmek üzere de aynı zamanda bir akademi idi. İşte onun için Enderun'u Royal Akademi, Kraliyet Akademisi olarak tavsif etmişlerdir. Bugünkü Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin nüvesini teşkil eder. İşte bir zülüflü ağa, yani Enderun-u Humayun ağası yetiştikten sonra sarayda hizmet eder. Ve daha sonra bir devlet memuriyetine tayin edilir. Saraydan pek genç yaşında en yüksek memuriyetlerle çıkanlar olmuştur. Yani bu iç oğlanları hem bir yandan yetişirler, staj görürler, bir yandan da padişahın ve sarayın hususi hizmetlerinde bulunurlar. Yaşı ne olursa olsun bir zülüflü ağa evlenemezdi sevgili dinleyiciler. Aile kurmak için bir gün saraydan çıkması lazımdı. gençliğinde bir saray içi olanı iken sadrazamlığa kadar yükselmiş ve koca imparatorluğun istikbalini eline almış tam 60 kişi vardır sevgili dinleyiciler. Bir imparatorluğun 500 senelik tarihinde sarayın dışındaki çeşitli feyiz kaynakları düşünülecek olursa bu 60 rakamı çok büyük kıymet ifade eder. Yine unutulmamalıdır ki bu 60 kişinin içinde tarihimizin en büyük vezirleri vardır. Osmanlı Sarayı'nın iç oğlanlarına lakabını vermiş olan Zülüf, Enderun-u Humayun tuvaletinde bir alameti farikaydı sevgili dinleyiciler. Sırmadan örülmüştü ve sırmalı Enderun serpuşuna merbut idi. Omuz hizasından göğse doğru sarkardı. Ve bu yürürken de iki tarafa görmesine engel olan bir siper teşkil ederdi. Biraz sembolik de olsa. Böylece Zülüfü ağaların sadece önüne bakacağı, sağındaki solundakilerle ilgilenmeyeceği ve aynı zamanda saray mahremiyetine de göz ucuyla dahi olsun efendim tecavüzde bulunmayacağına bir alamet addedilirdi. Zülüfü ağalar yaşlarına, kıdemlerine, hizmetlerine göre 4 koğuşa ayrılmıştı değerli dinleyiciler. Bu koğuşun isimleri aşağıdan yukarıya Seferli Koğuşu, Kiler Koğuşu, Hazine Koğuşu ve Has Oda idi. Enderun Humayun, Bab-ı Saade'den içeriye atılan ilk adım ile başlar demiştik. Bab-ı Saade'nin muhafazası Ak Hadım ağalarının elindeydi. Amirleri de Bab-ı Saade ağası unvanını taşırlardı. Sadece kapı ağası da denirdi bunlara. Bir de zenci hadım ağaları vardır. Siyah hadım ağaları. Onlar Harem-i Hümayun'da bulunurlar. Onların başındakine de Darü Saade ağası denir. Ki o da yüksek rütbeli insanlardır. İşte Enderun'da görevli olan hadım ağaları Ak ağalar. Haremde görevli olanlar siyah hadım ağaları. İşte bu Ak ağalar sarayın kuruluşundan ta Sultan 3. Ahmet devrine kadar bütün Enderun halkının en büyük zabiti amiriydi. Dolayısıyla bütün Zülüflü ağalar da onun emrindeydi. Yani Enderun'daki talebeler. Sultan 3. Ahmet Han devrinde Enderun'un en büyük amiri mevkiine Zülüflü ağaların en büyük zabiti olan silahtar ağa getirildi. Tabi bu Enderun ağalarının arasında da rütbeler var. Bir askeri birlik gibi bunlar. Silahtar ağa padişahın en yakını mahremi olarak kapı ağasının üstünde sayıldı. Bugünkü yaverler gibi. Zülüflü ağaların sayısı bir rakam ile tespit edilememiştir. 9-10 yaşındaki çocuklardan 50'lik olgun adamlara kadar bine yakın, bazen bunun üzerinde bir kadrosu olmuştur Enderun'un. Çeşitli yaşlardaki bu 1000 kişi, 1000 erkek bir padişahın günlük hayatının ve bir sarayın günlük hayatının çeşitli hizmetlerini görürlerdi sevgili dinleyiciler. İlk 3 koğuşun iç oğlanı mevcudu devir devir değişirdi. Saray protokolüne göre muayyen bir kadrosu yoktu. Has odaya gelince mevcudu 40 zülüflü ağa olarak tespit edilmişti. Ne bir eksik ne bir fazla. Has odada bir yer açıldı mı hazine koğuşunun, yani bir alttaki koğuştur o rütbece, en kıdemlisi has odaya alınırdı. Fakat padişahlar daha aşağı koğuşlardan, hatta acemilerin bulunduğu seferli koğuşlardan dahi dilediği çocuğu veya genci has odaya alabilirdi. Değerli dinleyiciler, Enderun Humayun'a alınan bir çocuk veya bir küçük delikanlı evvela seferli koğuşuna kaydedilirdi ve kendisine acemi ağa denilirdi. Koğuşun büyüklerinin elleri öptürülürdü. 30 yaşını aşmış, bilgisi ve terbiyesiyle temayüz etmiş eski ağalardan biri de bu acemi ağaya lala, yani mürebbi tayin edilirdi. Acemi ağa lalasına hürmet etmeye, onun her sözüne, her emrine itaat etmeye mecburdu. Lala ile acemi arasında derhal bir ağabey kardeş muhabbeti, alakası teessüs ederdi. Bir nevi usta çırak münasebeti ama daha samimi bir ortamda. Enderun'a yeni alınmış acemilere lala tayin olunan ağalar, ellerine teslim edilen çocuğun tahsil ve terbiyesiyle yakından ve çok ciddi olarak meşgul olmaya hem mecburdular, hem de bir genci yetiştirmek haysiyet ve şeref meselesi addedilirdi. Lalalar acemisine evvela İslam adabını, Kur'an-ı Kerim okumasını, dini akideleri ve yazı yazmasını öğretirlerdi. Eğer iktidarı dahilinde ise Arabi ve Farisi öğretirdi. Yahut sarayın Arabi ve Farisi muallimlerinin derslerine gönderirdi. Çocuğun istidadını yoklardı. Musikiye hevesi varsa meşkhaneye yazdırırdı. Ki saray bandosunda da icabında icra-i faaliyet edebilsin. Bazen lalanın kendisi de musiki şinas olurdu. Bu musiki elinde ut, tamburla zevk için müzik çalan zannetmeyin. Sarayın bando heyetinde de bunların vazifeleri vardı. İşte o zaman eğer lalanın da kendisi musikiye aşina ise acemisini musikide de yetiştirirdi. Çocuğun hevesi binicilikte, kemankeşlikte, silahşorlukta ise, yani okçulukta ve kılıç kullanmakta ise, bu sahalarda da inkişafına delalet ederdi ağası, lalası. Efendim, Enderun-u Humayun'da en büyük kusur, asla affedilmez kusur, atalet ve tembellik, bir ilme, bir sanata heves etmemekti. Hırsızlık, velev ki bir arkadaşının bir çöpünü çalsın, işlet, velev ki ağzına bir katre koysun ve bir arkadaşına, bilhassa küçükler arasından güzel bir çocuğa veya bir kadına kötü duygular beslemek derhal saraydan tart sebebi idi. Ağır bir suç işleyerek saraydan tardına karar verilen bir Enderunlu'nun evvela zülüfleri koparılırdı. Serpuşu alınırdı. Sonra da elbisesinin yakası yırtılarak bir meydan dayağına yatırılırdı. Günümüzde de ordularda adettir, bir subaya, bir askere ceza verileceği zaman yakasın yırtılır, yani rütbesi yırtılır. Neyse, cezalandırılacak olan Enderun ağasına hükmedilen ne kadar sopaysa o kadar sopayı yedikten sonra saraydan atılır diye ceza verilmeden de atılmazdı. Matrut, yani atılmış olan kimse saray kapısından yakası yırtılmış ve yalın ayak çıkarılırdı. Tart kararı, ekseriya bir sürgün hükmüne bağlanırdı. Saraydan kovulan Enderunlu İstanbul'da dahi tutulmazdı. Esasen saraydan kovulmuş bir genç büyük şehirde kimsenin yüzüne çıkamazdı. Muhterem dinleyiciler, dedik ya, Topkapı Sarayı 3 kısımdır. Birinci kısma herkes girebiliyor biletsiz şimdi. Orada bazı devlet daireleri vardı. İkinci kısım bugün biletle girilen kısımdır. Orada da daha mühim devlet daireleri ve bakanlar kurulu toplanmaktaydı. Üçüncü yerden ileriye artık kimse giremezdi. Orası sarayın, padişahın hakiki eviydi. Burası da ikiye ayrılıyor. Harem ve Enderun. Harem kısmı padişahın hanımlarının, kızlarının ve küçük şehzadelerin yaşadığı yerdir. Enderun kısmı ise sizlere arz ettiğimiz gibi sarayda yetişen, sarayın ve padişahın husus hizmetini gören ve aynı zamanda burada staj görerek devlet adamı olmak üzere yetiştirilen gençlerin yaşadığı yerdir. İşte bu Enderun 4 koğuştu dedik ya, birincisi seferli koğuşu. Bir genç geldiği zaman ilk önce oraya alınıyor. İşte dolayısıyla sarayın iç oğlanlarının en gençleri. Şimdi burada oğlan tabirine de çok kimse takıyor. Oğlan kelimesinin hiç bugünkü menfur manasıyla bir alakası yok. Saraya alınan 9-10 yaşlarında saraya gelen çocuklara oğlan denir. İç oğlanları, yani sarayın iç kısmında bulundukları için iç oğlanları adı verilmiş. Acemi oğlanları da denir bunlara. Fakat yüzlerine karşı oğlan değil, ağa tabir edilirdi. Yani genç yaşta bile olsa kendisine ağa tabir edilirdi. O ki oraya kabul edilmiş. Çünkü oraya herkes kabul edilemezdi. muayyen bir zeka testinden geçtikten sonra saraya alınırlardı. Hepsi fizik, ahlak ve zeka bakımından mümtaz kimselerdi. İşte bu saray içi olanlarının en gençleri, hatta çocuklar seferlik koğuşundaydı. Bunların baş vazifeleri, padişahın çamaşırlarının bakımıydı. Padişahın çamaşırlarını yıkarlar, saray usulüne göre dürüp katlarlar, ayrı ayrı bohçalara koyup sandıklarda, dolaplarda muhafaza ederlerdi. Sarayın berberleri ve tellakları da bu koğuşun dışarıda hiç kimsesi olmayan fakir gençlerinden seçilirdi ve ustaların elinde yetiştirilirdi. Bir de mehter adını taşıyan saray bandosu da biraz evvel sizlere arz ettiğim gibi seferli koğuşunun gençlerinden teşekkül ederdi. Berber ve tellakların kıdemli zabiti, yani berber ve tellak hizmeti gören gençlerin başında hamamcı başı, bando şefi mehter başı ünvanını taşırdı. Koğuşun, seferli koğuşunun en büyük zabitinin ünvanı da çamaşırcı başı idi. Değerli dinleyiciler, geldik Enderun'un ikinci koğuşuna, Kiler koğuşuna. Bu koğuşun iç oğlanları padişahın yiyecek ve içeceklerini hazırlarlar ve muhafaza ederlerdi. Padişahın sofrasına mahsus kıymetli porselen takımları, altın işlemeli tabakları, sahanları, kupaları hep bu koğuş muhafaza ederdi. Ayrıca geceleri sarayın ışıklandırılması, tenviri de bu koğuş efradının vazifesi idi. Şamdanları temizlerler, mumlarını dikerler, uyandırırlar. Yanan mumun kömürleşen fitillerini hususi mum makaslarıyla keserler. Ayrıca padişahın ekmeğinin çeşnisini tayin ederler ve saray fırınında pişirilmesine nezaret ederlerdi. Muhtelif işler için takım takım ayrılmışlardı. Ekmekçiler, şerbetçiler, turşucular, şamdancılar gibi isimler almışlardı. Kiler koğuşunun en büyük zabitinin ünvanı Peşkir Ağası idi. Evet, geldik Enderun'un üçüncü koğuşu olan Hazine koğuşuna. Bu koğuştaki iç oğlanları hanedan hazinesinin muhafızlarıydılar. Ve hazinede muhafaza edilen padişahın esraflarına bakarlardı. İşlerinden bazıları ehliyetlerine göre şu vazifelere mesela seçilirlerdi. Bir tanesi hazine defterini tanzim ederdi. Buna yazıcı denirdi. Padişahın günlük şahsi masraflarını ve onların hesabını tutan çantacı vardı. Yine çok kıymetli el yazması kitaplar bulunan saray kütüphanesine kütüphaneciler bakardı. Hazine koğuşunun en büyük zabiti giyim başı ünvanını taşırdı. Evet, geldik Enderun'un en kıymetli ve rütbeci en yüksek koğuşuna, ki o da Has Oda koğuşudur. Bu koğuştaki iç oğlanlarının vazifesi Hırka-i Saadet Dairesi'nin muhafazası ve temizlik hizmetiyle padişahın her gün yanında bulunarak doğrudan şahsına hizmet idi. Hırka-i Saadet, daha önceki programlarımızda da sizlere arz etmiştik, Hazreti Peygamber'den günümüze kadar intikal eden, ettiği bilinen iki hırkadan bir tanesidir. Vaktiyle kendisine muhalif olup bilahare iman etmiş, iman etmek şerefine kavuşmuş, ancak vaktiyle olan muhalefetini affettirmek için Hazreti Peygamber'i öven ve Banet Suat diye başlayan meşhur kasidesini okuyan Ka'b bin Züheyr'e Hazreti Peygamber'in hediye ettiği, çıkarıp sırtına koyduğu meşhur hırkadır. Bu kasideye kasideyi Bürde ismi verilir. Bürde, bürt veya bürde hırka, cübbe manasına gelir. İşte bu hırka mukaddes emanetlerle beraber Osmanlılara intikal etmiş ve sarayın en mutena köşesinde saklanan bir hırkadır. Bir de hırka-i şerif vardır. O da Hazreti Peygamber'in Hazreti Ali ve Hazreti Ömer vasıtasıyla Veysel Karani Hazretlerine hediye ettikleri hırkadır. O da Abbasi ailesi vasıtasıyla yine Sultan II. Osman'a hediye edilmiş. Sultan Abdülmecid bunun için Hırka-i Şerif Camii'ni yaptırmış ve her sene Ramazan ayında halka ziyaret ettirilir. Demek ki Hazreti Muhammed'in iki tane hırkası bugün yurdumuzdadır. Bir tanesi Topkapı Sarayı'nda, buna Hırka-i Saadet deniyor. İkincisi Hırka-i Şerif, o da Hırka-i Şerif Camii'nde teşhir ediliyor. İşte has odada Hazreti Peygamber'in bu Hırka-i Saadet'i ve diğer mukaddes emanetler efendim saklanmaktaydı. Has odalıların sayısı daha önce de sizlere arz ettik, tespit edilmişti 40 kişi. Bir kişi eksik veya bir kişi fazla değil. Koğuşta bir yer boşalırsa, yani bir vazifeyle dışarı çıkar veya ölürse veya tard edilirse, hazine koğuşunun, bir önceki koğuş hazine koğuşu, en kıdemli ağası has odaya alınırdı. Fakat padişah herhangi bir hali hoşuna giden bir iç oğlanını seferli koğuşunda sarayın en acemileri, kıdemsizler arasında da bulunsa daima yanında görmek için has odaya alabilirdi. Bu fevkalade yükselme hemen hak olurdu. Haşmetli hamisi ölse de o zülüfü ağa aşağı bir koğuşa iade edilemezdi. Ve yeni padişah tarafından ancak yüksek bir devlet hizmetiyle saraydan çıkarılırdı. Has odalılar günlük hizmetlerini ya kıdem usulüyle yahut kabiliyet ve liyakatlerine göre tayin edilirlerdi. Ve ayrıca bir ünvan alırlardı. Has odanın ve tabii bütün Enderun'un, yani iç sarayın en büyük zabitinin ünvanı silahtar ağa idi. Silahtar ağalar Enderun'da padişahın en yakını, mahremi, has gözdesi idi. Her padişah öldüğü zaman silahtarı saraydan mutlaka ayrılırdı. Yeni padişaha hizmet etmezdi. Silahtar bugünkü yaver, emir subayı, sır katibinin vazifesini yapmaktadır. Efendim, Enderun'da bir de dilsizler ve cüceler vardı. Bunlar sarayda ayrı bir teşkilat değil idi. Seferli, kiler ve hazine koğuşlarının zülüflüleri arasındaki dilsiz ve cüce çocuklar ve gençlerden teşekkül ederdi. Şimdi bazı ahvalde bu gibilere lüzum olduğu için beden tenasübüne ve yüz güzelliğine bilhassa dikkat edilen zülüflü ağlar arasına gaflet eseri olarak değil, sureti mahsusa da alınırdı. Çünkü bunlara da ihtiyaç vardı. Diğer kapı yoldaşlarının bütün kıdem ve terfi haklarına aynen sahip idiler. Yalnız has odaya alınmak hakkından mahrum idiler. İçlerinde en kıdemlileri baş dilsiz ve baş cüce ünvanını taşırdı. Şimdi bunların vazifesi sarayda efendim sağır dilsiz oldukları için olanı biteni dışarıya anlatma imkanından mahrum idiler. Mahrem işler görüşüldüğü zaman, padişahın yanında mahrem kimseler bulunduğu zaman bunlar hizmet ederlerdi. Ve böylece dışarıya söz taşımaları mümkün değildi. Zamanla sarayın teşrifat işlerine de bunlar bakar olmuştur. Saraya birisi gelecek gidecek, hep bunlar getirmiş, bunlar götürmüştür. Ve hala bakanlar kurulunda ve millet meclisinde sağır dilsiz görevliler hizmet etmektedirler. İş meseleleri, devlet meseleleri görüşüldüğü zaman. Bu sağır dilsizlerin kendileriyle birbirleriyle anlaştıkları bir dil vardır. El hareketleriyle birbirleriyle anlaşırlardı. Sarayın diğer halkı da bu sağır dilsizlerin dilini öğrenmişlerdi. Bugün çocukların sessiz sinema oyununda olduğu gibi el hareketleriyle çok etraflı bir meseleyi anlatabilirlerdi. Saray halkı da bunu öğrenmişti. Eskiden büyüklerin yanında konuşmak, aslında esasen çok konuşmak makbul olmadığı için saray halkı sağır dilsiz olmasa bile sağır dilsizlerin diliyle birbirleriyle konuşurlar. Hatta birbirlerine hikaye dahi anlatırlardı. Bunu hem bir oyun, hem bir eğlence, hem de bir ihtiyaç olarak yaparlardı. Thank you. Evet sevgili dinleyiciler, Enderun, Osmanlı Saray Akademisi ve buradaki hayat. Şimdi yerinde yeller esen, hayattan eser kalmamış yer. Ama binalar duruyor, efendim insanlar geziyor ve bilenler vaktiyle oralardaki hayatı tahattür edebiliyorlar, hayal edebiliyorlar. Hayal edildiği zaman orası biraz daha canlanıyor. Değerli dinleyiciler, saraydaki zülüflü ağalara, yani Enderun ağalarına maaş verilirdi. Bu maaşa kaftan akçesi denirdi. Ve avam tabiriyle ancak bir tütün parasıydı. Ve senede 300 kuruş kadar bir şey tutardı. Seferli, kiler ve hazine koğuşlarının zülüflülerine senede birer defa ayrı ayrı isimlerle padişah namına ananevi bir bahşiş dağıtılırdı. Kurban bayramlarında padişahın kendi eliyle keseceği kurbanları hazine koğuşunun zülüflü ağları tezyin ederdi, süslerdi. Ve bu vesileyle hazine koğuşlarına kurban akçesi adıyla bir bahşiş, bir para dağıtılırdı. Kiler koğuşu zülüflüleri Nisan ayında koğuşlarının önüne koydukları sehpalara yerleştirilen kaselerde Nisan suyu, ya bahar suyu, yağmur suyu toplarlardı. Ve sürahilere doldurup padişaha takdim ederlerdi. Malum bu su saf, temiz ve şifalı bir sudur. Eskiden bu suyu toplar ve kullanırlardı. İşte bu kirerli koğuşunu zülüflerine de Nisan suyu akçesi namıyla bir para verilirdi. Seferli koğuşu ağaları ilkbaharda bazı kokulu çiçekleri toplarlar, takdir ederler ve çiçek suları yapıp keza sürahilere doldurarak padişaha takdim ederlerdi. Onlara da buhur suyu akçesi namıyla bir ihsan-ı şahane çıkardı. Saray düğünlerinde, bilhassa şehzadelerin sünnet düğünlerinde, üç aşağı koğuşun zülüflü ağaları, yani has oda dışındakiler, takım takım türlü oyunlar hazırlarlar ve teşhir ederlerdi. Kendilerine bahşişler dağıtılırdı. Meşkhanede musiki çalışarak, sazende veya hanende olarak temayüz etmiş olanlar, yani mehter mensupları, ayrıca kemankeşler, okçular, biniciler ve ciritçiler sık sık padişah huzurunda marifetler gösterir ve ihsan-ı şahaneye kavuşurlardı. Yazıya heves edip hattat olanlar levhalar yazıp Enderun erkanına ve padişaha takdim ederlerdi. Saray kütüphanelerindeki nadide yazma eserleri Enderun erkanı için İstinsah ederler, kopyalarlardı. Mushaf-ı şerifler yazıp keza saray erkanı ile padişaha takdim ederlerdi. Ve kıymetli hediyeler yüksek nakdi yardımlarla taltif edilirlerdi. Her sene birer kat resmi üniformaları ve her sene iki kat çamaşırları saraydan verilirdi. Müezzin ağalar, hafız ağalar bilhassa Ramazan ayında ayrıca ihsan alırlardı. Bir de padişah çuluslarında bahşiş çıkardı, padişahın tahta çıktığında ve nihayet zülüflü ağalar arasında kişizade olanlar da, yani zengin soylu olanlar da, kapı yoldaşları olan garip, kimsesiz ağaları, izzet-i nefislerini rencide etmemek suretiyle nakdi yardımlarla, türlü hediyelerle himaye ederlerdi. Değerli dinleyiciler, zülüflü ağalar arasında devlet memuriyetine nanpare denirdi. Ekmek kapısı yani. Yaşları ne olursa olsun, Enderun'daki mevkileri ne kadar yüksek olursa olsun, zülüflü ağalar evlenemezlerdi. Her genç erkeğin bir hayat arkadaşı ile bir yuva kurması, dünya hayatında asıl hedeflerinden biridir malum. Onun içindir ki, sarayda iyi sıfatlarla temayüz etmek, çalışkanlığı ile bir hüner ve bir marifetle, ilim ve irfan ile nazarı dikkati celbetmek, sarayda süratle yükselmek ve 30 yaşlarına gelmeden saraydaki memuriyetinin şanıyla denk bir nanpareye, yani bir devlet memuriyetine, dışarıda bir devlet memuriyetine nail olmak, zülüflü ağaların bir hayat idealiydi. Böylece liyakate, hünere efendim bir imtiyaz tanınmıştı. Kendisini gösterenler daha yaşı ilerlemeden bir memuriyette saraydan çıkar ve yuva kurabilirlerdi. Bunun dışında saraydan çıkmak isteyenler de yine saraydan çıkarılırlardı. Burada kalması ısrar edilmezdi. Ama sarayda kalması sarayın kaidelerine uymakla mümkündü. Evet değerli dinleyiciler, Enderun'da hayat nasıldı? Enderun-u Humayun'da gün şöyle başlardı. Sabah namazı vaktinden 2 saat evvel koğuşların gece nöbetçisi olan ağalar hamamları yaktırırlar ve hamamcıları kaldırırlardı. Sonra koğuş zabitini uyandırırdı. Koğuş zabiti bütün Müslümanların ve bilhassa sarayda hizmet edip de ahirete göçmüş olanların ruhlarına bir Fatiha okuyup hediye ederek gayet iri bir çivide asılı duran kapı tokmağı şeklinde bir demir alır ve çiviye 3 defa pekçe vururdu. Bu koğuşta kalk işaretiydi. Sonra koğuşun bir ucundan öbür ucuna yatakları birer birer dolaşır, bütün ağalara isimleri ile seslenirdi. Gusül abdesti almak iktiza edenler hemen daha önceden yakılıp hazırlanmış olan hamama koşarlardı. Yarım saat sonra koğuşu 3. defa olarak dolaşırdı. Artık yataklarda fazla temperver olanlarla uykusu pek ağır olanlar kalmıştı. Bu defa yatanların yorganlarını açar, elindeki tesbih ile sırtlarına birkaç kere vururdu. Bu tesbih adeta sırf bu iş için yapılmış, efendim, taneleri fındık büyüklüğünde tahtadan 99'lu bir tesbih idi. Sırtına bu tahta tesbihi yiyen artık uyanırdı. Böylece sabah namazı vaktinde Enderun-u Humayun'da uyur yatar tek bir adam kalmazdı. Hamama gidip gelenler ve abdest alanlar yataklarını toplayıp üstüne otururlar. İçlerinden güzel sesli bir hafız yüksek sesle Kur'an-ı Kerim okurdu. Orta kapıda kapıcı olanlardan birine ezan muhbiri denirdi. Ayasofya Camii'nde sabah ezan okunmaya başlayınca, orta kapının gayet büyük odası olan demir halkasını vurmaya başlardı. Bu sesi bekleyen Enderun'un nöbetçi müezzini de Enderun koğuşlarının ortasında bulunan Sultan 3. Ahmet Kütüphanesi'nin merdivenlerine çıkardı. Bu bina yapılmadan önce de arz odasının önünde ezan okumaya başlardı. Bütün zülüflü ağlar koğuşlardan intizam ile çıkarak bu kütüphanenin yanındaki zülüflü ağlar mescidine giderlerdi. Ve orada padişahı beklerlerdi. Osmanlı padişahlarının sabah namazlarını zülüflü ağlarla beraber cemaat ile kılması Fatih Sultan Mehmet devrinden kalma bir saray adetiydi sevgili dinleyiciler. Padişah haremden yanında kızlar ağası ve diğer zenci ve Habeşi hadım ağalarıyla gelirdi. Padişahın eğer varsa 7 yaşından yukarı olan oğullarının da sabah namazına babalarıyla beraber camiye gelmesi bir anane idi. Padişah hizmeti nöbetine çıkmamış olan zülüflü ağalar sabah namazından öğleye kadar ders müzakere ve yazı veya musiki meşkiyle meşgul olurlardı. Öğle ve ikindi arası ders ve meşk ile geçerdi. Binicilerle kemankeşler de at ve ok talimi yaparlardı. İkindi ile akşam arası büyük bir teneffüs zamanıydı. Silahdar ağadan izin almak suretiyle meydanda top ve çomak oynanabilirdi. Padişah öğle, ikindi ve akşam namazını Enderun'da dilediği yerde ve ekseriya yakınlarından ve o gün hizmetinde bulunan oğlanlardan mürekkep bir cemaat ile beraber kılardı. Padişah yatsı namazını haremde, zülüflü ağalar da kendi koğuşlarında ve koğuş yoldaşlarından mürekkep bir cemaat ile kılardı. Her koğuşun yaşça en büyüğü, ilim ve faziletiyle temayüz etmiş olanı imam olurdu. Yatsıdan sonra kahvaltı edilirdi. Büyükler uykuları gelinceye kadar taşlıkta gezinir, sohbet eder, çocuklar ise hava karardıktan sonra koğuştan çıkarılmaz, gece kahvaltısından sonra yatırılırdı. Değerli dinleyiciler, burada yeri gelmişken Enderun-u Humayun'da zülüflü ağaların günlük hayatı üzerine mühim bazı hususları kaydetmek icap eder. Üçüncü avlunun yani Enderun'un bulunduğu sarayın iç kısmının temizliği, koğuşların süpürülüp silinmesi, taşlıkların, koridorların yıkanması, camların temizlenmesi, örümceklerin alınması gibi işlere kaba hizmet denilirdi. Padişah hizmeti için toplanmış, padişah evinin çocukları olan zülüflü ağalar bu kaba işlerle meşgul olmazlardı. Tersane zindanında bulunan zincirbent esirlerden kafi miktarda güçlü kuvvetli adam seçilir ve bunlar Enderun-u Humayun'un bu kaba temizlik işleriyle vazifelendirilirlerdi. Zindan yerine sarayda yaşayacakları için canla başla çalışırlardı. Hepsi gayrimüslim oldukları için Paskalya ve yortu günleri müstesna her gün şafak sökerken Kasımpaşa'daki zindandan çıkarılıp ayaklarında zincirli bukağılarıyla ve kayıklarla saraya getirilirler. İkindiye kadar çalışırlar ve akşama doğru yine kayıkla tersaneye dönerlerdi. Bu esirlere koğuş payzenleri denirdi. Koğuş payzeni olup her gün Topkapı Sarayı'na gitmek, tersane zindanındaki esirler için büyük imtiyazdı. Bir gün padişaha rastlamak, gençliğine acıyan hükümdar tarafından hürriyetine kavuşturulmak ihtimali de vardı. Nitekim Sultan 4. Murat, bir gün koğuş payzenlerinden iki tuvane ve güzel delikanlı görmüş gençliklerine ve güzelliklerine merhamet ederek derhal azat etmiş. Ayak bileklerindeki demir bukağılar o anda kırılıp atılmıştı. Kıymetli dinleyiciler, Zülüflü Baltacılar Ocağı, Helvahane Ocağı ve Koz Bekçiler Ocağı gibi sarayın bir de dış hizmet ocakları vardı. Bu ocakların efradı Anadolu'dan gelmiş garip yiğitlerdi. Bunlar da şafak vakti Enderun'a gelirler, Zülüflü ağaların zati hizmetlerini görürlerdi. Mesela yataklarını devşirip sererler, hamam takımlarını serip kuruturlar, çamaşırlarını toplarlar. Saray ıstılahınca yatak dolabı denilen elbise dolaplarını düzeltirler. Kahvaltılarını hazırlarlar. Yemek zamanlarında sofraları kurup kaldırırlardı. Zülüflü ağalar da bu hizmetkarlara hal ve vakitlerine göre aydanaya bir bahşiş verirlerdi. Bunlardan birkaçı geceleri de Enderun'da nöbetçi olarak kalırlardı. Sabaha kadar uyumaz ve kandillerin sönmemesine dikkat ederlerdi. Efendim, Enderun'u Humayun berberleri seferli koğuşunda yetiştirilirdi. Daha önce de sizlere arz etmiştik. Seferli, kilerli, hazineli ve has odalı bütün zülüflü ağaları bu berberler tıraş ederlerdi. Berber ağalar 30 kişiydi. Saç ve sakal. Zülüflü ağalar haftada 2 defa tıraş olmak mecburiyetinde idiler. Ve herkesin berberi muayyen idi. Bu berber ağalar aynı zamanda hamam, Enderun-u Humayun hamamının dellaklık hizmetini de görürlerdi. Değerli dinleyiciler, bu hafta sizlerle Enderun Humayun'da bir gezinti yaptık. Enderun Humayun bugün Topkapı Sarayı'na gidenlerin gördükleri, gezdikleri bir yerdir. Mukaddes emanetlerin, hazinenin, efendim teşhir edildiği odalar hep vaktiyle Enderun teşkilatının binalarıydı ve işte buralarda Enderun ağaları kalırlardı. Bu bahçelerde Enderun ağaları gezinir, sarayın ve padişahın hususi hizmetlerini görürlerdi. O zaman sarayda böyle turistler değil, Enderun ağaları gezer, bu bahçeleri onlar doldururlardı. Enderun ağaları Osmanlı padişahı ikametgahını Topkapı Sarayı'ndan başka saraylara naklettiği Sultan Mahmut ve Sultan Mecid devrinden sonra da burada bir yaşamaya devam ettiler. Çünkü Topkapı Sarayı'nın hayatiyeti devam ediyordu. Tahta çıkmalar, cüluslar burada oluyordu. Yabancı ziyaretçiler geliyordu. Ve padişahlar öldüğü zaman burada yıkanıp burada gasletiliyor, namazı burada kılınıyordu. İşte Topkapı Sarayı terk edildikten sonra dahi Enderun teşkilatı burada vazifesini devam ettirmiştir. Ancak eski parlaklığı, haşmetinden elbette ki eser kalmamıştı. Ancak yine buradaki ağalardan hem buradaki hazine dairesinde, mukaddes emanetlerde hizmet edenler, hem Topkapı Sarayı'nın artık saray hizmetini görenler, çünkü padişah burada değildir, burada kalmışlar, cumhuriyete kadar burada hayatiyetlerini devam ettirmişlerdir. Evet sevgili dinleyiciler, bu haftalık bu kadar. Haftaya inşallah yeni bir Çınaraltı programında sizlerle beraber oluruz. O zamana kadar hoşça kalın.
Çınaraltı.